Yeni bir yayından herkese selamlar. Türkiye Cumhuriyeti siyasi partiler mezarlığıdır. Partiler kurulur ve ölürler. Hatta kimi ölen ve yok olan partiler bir süre Türkiye'de iktidar olmuş, hatta güçlü iktidarlar şeklinde devleti, ülkeyi yönetmiş partilerdir. Bu partilere bir yenisi daha eklendi. Umarız siyasi partiler mezarlığında yerini almaz ya da uzun ömürlü olur. Temennimiz bu. Niye bunu temenni ediyoruz? Çünkü demokrasinin klasik bir söylem vardır ya, vazgeçilmez unsurları siyasi partilerdir. Siyasi partiler aracılığıyla demokrasi işler. Demokrasiyi yaşatan, demokrasiyi koruyan siyasi partilerdir. Bu partiler olmasa demokrasi nefes alamaz hale gelir. Peki bugünkü tabloda bu siyasi partilerin rolü ne? Kocaman bir sıfır. Kamuoyu oluşturma gücü, baskı, iktidara baskı unsuru olma gücü dışında bütün siyasi partileri toplayın, iktidar karşısında hiçbir etkisi yok. Bugünkü tablo bu. Demokrasiyi yaşatamıyorlar. Demokrasiyi işletemiyorlar. Çünkü sistem farklı kurgulandı. Ha, şunu söyleyebiliriz. Evet, demokrasi için mücadele edecek bir takım siyasi partilere ihtiyacımız var. Korkmayan, bakın korkak olmayan, iktidarın ağzının içine bakarak hareket etmeyen, iktidarın alacağı pozisyona, tavra bakarak kendi duruşunu, pozisyonunu belirlemeyen cesur siyasi partilere ihtiyacımız var. Eğer bu cesur siyasi partiler ortaya çıkmazsa, demokrasinin vazgeçilmez unsurları dediğimiz bu siyasi partilerin hiçbir artık önemi kalmayacak. Zaten şu an mesela ben şunu söyleyeyim. Meclisten CHP'yi, İYİ Parti'yi, MHP'yi, HDP'yi hepsini birden çıkarın. Ne değişir Türkiye'de? Hiçbir şey. Bu partilerin kapısına kilit vurun. Ne değişir Türkiye'de? Hiçbir şey. İktidar hangi adımı atmaktan çekindi bu partilere bakarak? Ama bu partiler iktidara bakarak o kadar çok adım atmaktan çekinip korktular ki. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Demokrasinin işlemesi için güçlü bir muhalefetin varlığı önemlidir. İktidar partisi muhalefet partilerine bakarak adımını atmalı. Ben bu adımı atarsam bu muhalefet ortalığı ayağa kaldırır. Toplumda şöyle bir karşılığı var. Toplumu ikna etme gücü oldukça yüksek bunların. Beni duman ederler diyebilmeli. Yani iktidar adımını atarken muhalefet partilerine bakarak, onların vereceği tepkiye göre adım atmalıyken, biz de muhalefet partileri iktidarın gözünün içine bakarak adım atıyorlar. İktidarın aldığı pozisyona göre duracakları yeri belirliyorlar. Çünkü vatan haini ilan edilmekten korkuyorlar. Konforlarının bozulmasından korkuyorlar. Çünkü önemli şeyler konfor, parti, koltuklar vesaire. Bunlar çok önemli bizim siyasetçilerimiz için. Bunların bozulmasından korkuyorlar. Sistemin dışına itilmekten korkuyorlar. O yüzden Türkiye'de aslında demokrasinin işlemesi için gereken sistem, denge denetleme sistemi tam tersi işliyor. Nedir? Bir kez daha özetleyeyim. İktidar partisi, devleti yöneten parti, yöneten tarafta olanlar karşı tarafa bakarak pozisyonunu belirlerler, adımlarını atarlar. Çünkü eğer karşı taraftan korkmuyorlarsa, çekinmiyorlarsa, orada korkulacak bir güç yoksa, iktidar partileri, dünyanın her yerinde böyledir, Türkiye için söylemiyorum, at koştururlar. İstedikleri her şeyi yaparlar. Türkiye'de de durum böyle. O yüzden diyorum, şu an MHP olmazsa mecliste ne değişir Türkiye'de? Hiçbir şey. CHP olmazsa ne değişir? Hiçbir şey. İYİ Parti yok diyelim. Ne değişir bu sistemde, bugünkü sistem için söylüyorum. Bunların varlığı elbette çok önemli çünkü demokrasiyi bütün hepsiyle birlikte hayata geçireceğiz. Ama bugünkü sistem için söylüyorum, bunların varlığının hiçbir kıymeti yok. Siyasi partiler, başa döneceğim, Sayın Ali Babacan'ın partisine geleceğim, getireceğim konuyu. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ama demokratik olan ülkelerde. Demokrasinin olmadığı yerde siyasi partilerin hiçbir anlamı yoktur, hiçbir önemi yoktur. Hükümet için hiçbir baskı unsuru bile değildir. Partilerin kamuoyu oluşturacak gücü yoktur. İnsanların tercihlerini, kararlarını değiştirecek etkisi, gücü yoktur. Bugün böyle sistemlerde siyasi partilerin. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. cesur siyasi partilerin ortaya çıkması gerekiyor ki mevcut tıkanmış Türkiye siyasetinin önünü açmaları için. Bunu yapabilecek mi Sayın Ali Babacan, göreceğiz. Gelelim dünkü toplantıya. Bilkent Otel'e gittim. Biraz Anıtkabir'den çıktım. Saat 12 civarı otelde oldum. Biraz otelde vakit geçireyim. Şöyle bir havayı koklayayım istedim. Saat 1-1.30 civarı başlayacaktı toplantı. Hatta 2'ye kadar, 2'ye sarktı. İşte 12 ile 2 arası toplantının başlayacağı saate kadar olan süre içinde çok sayıda insanla orada görüştüm, konuştum. Eski milletvekillerinden tutun eski bakanlara kadar. Gazetecilerden tutun işte siyasete ilk defa katılan çok sayıda genç gördüm. O gençlere kadar o kadar fazla insanla görüşüp konuştum ki yani havayı koklayabildim. Yani burada ne yapılmak isteniyor, bu iş nereye doğru gider, 3 aşağı 5 yukarı biraz koku aldım diyebilirim. Şunu söyleyeyim. Çok güzel gençler var içlerinde. Daha önce hiçbir siyasi partiyle işi olmamış, siyasete ilk defa giren gençler gördüm. Bana ilgi oldukça fazlaydı. Mutlaka bu yayınımı da izliyorlardır. Yani dünyayı takip eden, işte ne bileyim sosyal medyayı iyi okuyan, gelişmelerden haberdar olan çok sayıda genç böyle bir anda etrafımda toplandı. İşte kimi fotoğraf çekti, kimi sohbet etmek istedi, kimi abi bu partiden ne olur diye sordu. Böyle uzun uzun sohbet ettik o gençlerle. Bu gördüğüm en güzel şeylerden, tablolardan biri buydu. Partinin geleceği için, Türkiye'nin geleceği için. Gençlerin burada olması önemli bana kalırsa. Ve bu gençlere ben birçoğuna sordum. Ve birçoğu da üniversite öğrencisi. Ankara'da üniversitelerde, iyi bölümlerde okuyan çocuklar bir de. Yani işte Gazi'de okuyan, Bilkent'te okuyan çocuklardan bahsediyoruz, gençlerden bahsediyoruz. İyi bölümlerde okuyan, akıllı, kafası çalışan gençler. Ve bunlar dediğim gibi ilk defa siyasete giriyorlar. Sordum, dedim niye daha önce siyasete girmediniz? Abi ya işte ortam belli, herkes bir yeri tutmuş. Bize yer kalmadı, biz böyle düşünmüyoruz, bu partiler gibi düşünmüyoruz, biz dünyaya başka bakıyoruz. İşte Ali Babacan yeni nesil bir siyasetçi, genç, bizleri anlayabilir, bizim dünyamızı, dünyamızın içine girebilir diye düşündük, girdik diyorlar. Üç aşağı beş yukarı gerekçeleri bunlar. Yani mevcut partileri birbirleriyle kavga eden, didişen yapılar olarak görüyorlar ve burada olmak onları mutlu etmeyecek anladığım kadarıyla. Yani o kavganın içine, o çöplüğün içine girmek istemiyorlar. Burayı onlardan biraz farklı görüyorlar. Aynı şeyi Gelecek Partisi'nde de gördüm. Çünkü Sayın Davutoğlu o kavganın içinden çıkıp yeni bir dil, Türkiye'de yeni bir siyaset oluşturmak istiyor. Yani Gelecek Partisi'ndeki gençler de 3 aşağı 5 yukarı benzer talep ve isteklerle siyaset yapıyorlar. Bu gördüğüm iyi tablo. Gelelim eski milletvekilleri, eski bürokratlar, eski valiler. Birçoğuyla orada oturdum, sohbet ettim, şakalaştık, konuştuk. Ne olacak bu ülkenin hali? Ülkeyi kurtardık. Her şey böyle konuşuldu. Bana soruyorlar, ne olacak senin bu halin? Hiçbir yerde tutunamadın. Mecra bırakmadılar sana. YouTube'da iyi gidiyorsun ama falan. Böyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Fakat gördüğüm beni böyle biraz hani partiyle ilgili, gelecek Demokrasi ve Atılım Partisi ile ilgili endişelendiren şey eski siyasetçilerin partideki ağırlığının biraz fazla olması. Yani bu eskiler kötü anlamında söylemiyorum ama o siyasetçiler ülkeyi bu hale getirdi. Artık biraz gençlerin önünün açılması gerekiyor. Gençlik ve kadın kotalarının yüksek olması partide, bu önemli. Yani partinin milletvekili listelerinden tutun ilçe yönetim kurulu üyelerine kadar işte %35'i kadın olacak, %20'si genç olacak. Hatta ilk defa %1 engelli kotası getirildi. Engelliler de yer alacak. Bu güzel bir tablo. Parti yönetimlerinin en aşağıdan en yukarıya kadar oluşmasında gençlerin, kadınların katkısı büyük olacak anladığımız kadarıyla. Bu güzel bir şey. Fakat eski siyasetçilerin ağırlığının partide fazla olduğunu hissettim orada. Çünkü hani atmosferi görüyorsunuz. Yani oraya bir diyelim, şimdi isim vermeyeceğim, eski bir bakan geldi. Hurra, herkes onun etrafında toplanıyor. Belli ki partideki ağırlığı yüksek. Ben ülkeyi bu hale onların getirdiğini düşündüğüm için biraz daha gençlerin önlerinin açılmasını istiyorum yani eğer böyle olursa bir yere gelir. Şimdi gelelim Sayın Ali Babacan'ın konuşmasına, vaatlerine, partinin programına, söylemlerine. Uzun bir konuşma yaptı Sayın Babacan. Prompter'dan okudu. Hatta neredeyse partinin programını olduğu gibi okudu prompter'dan. Bazı insanlar da sıkıldı. Hatta konuşmanın sonunda ben de bir dışarı çıktım. Çıkınca hurra insanlar etrafımda toplanmaya başladı. Nasıl buldun abi? İşte gördün mü? Ana dil konusunda şöyle söyledik, burada böyle söyledik. Karşılığı olur mu falan sorular sormaya başladılar. Partinin programı ve söylemleriyle ilgili sadece şunu belirteceğim. Bakın arkadaşlar, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin programları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hangi siyasi parti vardır ki ben iktidara geldiğimde hepinizin canını okuyacağım diye vaatte bulunsun? Hangi siyasi parti vardır ki ben eğer iktidara gelirsem benim partim dışındakileri kamuda göreve getirmeyeceğim desin? Hangi siyasi parti var ki ben iktidara gelirsem bana bağlı belediyelerde sadece bana yakın şirketlere ihale aldıracağım desin? Bunların hiçbirini demezler. Zaten bütün siyasi partiler 3 aşağı 5 yukarı ortak asgari demokratik değerleri topluma vaat ederek iktidara gelirler. Mesele bu değerlere ne kadar sadık kaldıkları meselesi. Mesele bu değerleri iktidar olduklarında ne kadar uygulayıp uygulayamadıkları meselesidir. Yoksa Sayın Babacan'ın söylemleri çok iyi. Gelecek Partisi'nin programını alın koyun. Sayın Babacan'ın dün açıkladığı partinin programını alın koyun. AK Parti'nin programını alın koyun. CHP'ninkini altına koyun. İYİ Parti'ninkini yanına koyun. Ötekisini berisine koyun. Hepsi toplayın 3 aşağı 5 yukarı aynı değerlerden bahsederler. İnsan hak ve hürriyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatırlar bu programlarda. Basın özgürlüğü mesela dünkü programda var. Geniş bir yer ayırmış Sayın Babacan basın özgürlüğü meselesine. 3 aşağı 5 yukarı bütün partiler aynı şeyleri vaat eder. Hatta şunu söyleyeyim, devletlerin anayasalarında da partilerin programlarında vaat edilen değerler yazılıdır. Basın özgürlüğü anayasamızda yazılıdır ama ihlal edilir. İfade özgürlüğü anayasamızda yazılıdır ama ihlal edilir. Yargı bağımsızlığı gibi demokrasinin en temel unsurlarından biri olan önemli bir işte ne bileyim kavram diyelim, ilke diyelim, değer diyelim. Anayasada yazılıdır ve koruma altına alındığı söylenmiştir ama en çok o ihlal edilir. Partiler de yargı bağımsızlığına ne kadar önem verdiklerini anlatırlar. Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız çalışması için şöyle yapılmalı derler, bunlar olmalı derler. Dünkü programda da bu var. İşte hakim, mesela Sayın Babacan'ın parti programında baktım. Hakimler ayrı, savcılar ayrı bir kurul oluştursun, adli kolluk ayrı olsun gibi çeşitli öneriler var. Ama bunları yapabilecek kafa olması lazım bizde arkadaşlar. Şimdi açık konuşayım. Yahu anayasamızda her şey yazar. Kanunlarımızda her şey yazar. İnsan hak ve hürriyetleri tam anlamıyla koruma altındadır. Kanunlarımıza göre, anayasamıza göre. Ve bütün siyasi partiler bunları gerçekleştireceklerini, bu değerleri hayata geçireceklerini vaat etmelerine rağmen eğer bu durumdaysak, iktidarı ve muhalefetiyle söylüyorum. Demek ki bizde bir problem var. Kafa yapımızın değişmesi lazım. Demokrat olmamız lazım. Bakın her zaman söylediğim bir söz vardır. Kanunla adil olunmaz. Kanunla adalet sağlanmaz. Adalet duygusu vicdanlara yerleşmediği sürece istediğiniz kadar kanun çıkarın. Benzer problemleri yargıçlar, savcılar bu millete, bu ülkeye yaşatırlar. Adalet duygusu olacak. Demokrasi kültürünün oluşmadığı bir toplumda demokrasiye inanmayan, demokrasiyi kendi istek ve menfaatleri için bir araç olarak gören insanların oluştuğu bir toplumda demokrasi hayata geçmez. Bakın dün bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçen milletvekilini tartışıyor sosyal medya. İYİ Parti, Antalya milletvekili AK Parti'ye geçmiş. Daha önce de geçmişti oradan. Böyle bir geçiş olmuştu. Şimdi kadının İYİ Parti'deki söylemlerine bakın. Ondan büyük muhalif yok. AK Parti'ye şöyle yapacağız, siz ülkeyi bu hale getirdiniz falan her şeyi söylemiş. Ama menfaati gereği bakın şimdi gidiyor AK Parti'de siyaset yapmaya başlıyor. Yani demek ki bugüne kadar yalan söylemiş size. Bakın siyasetçilerin %90'ı böyle yapıyorlar. Topluma yalan söylüyorlar. Muhalifi de aynı, iktidarı da aynı. Bizim ne yapmamız lazım şimdi? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Babacan, Davutoğlu gibi yeni isimler Türkiye'de tıkanmış siyasetin önünü açabilirler mi? Evet, açabilirler ama yapmamız gereken şey bugünden yarına bir şeylerin değişmeyeceğini bilmek. Bir, çok iyi bir sistem getirmek. Evet, istismara açık alanların önünü tıkamak. Şu an yapılacak ilk şey. Biri halka yalan söyleyerek kendi işte demokrat rolü çizerek kendisine siyaseti zenginleşme aracı olarak mı görüyor? Onun önünü keseceksin. Bakın bunlar basit düzenlemeler aslında. Yani demokrasinin istismar edilmesinin önünü kesmek. Peki bunu yapmaya niyetli bir siyasi parti var mı? Ben açıkça görmüyorum. Yani zorla toplumu demokrat yapamazsınız. Zorla insanları, partileri demokrat yapamazsınız. Bu bir kültürdür. Nesilden nesile gelişecek olan bir kültürdür. Bugünden yarına gelişmez. Alparslan Kuytul cezaevine atıldığında ben bağırdım. Selahattin Demirtaş için bağırıyorum. Eren Erdem cezaevindeyken bağırdım. Canan Kaftancıoğlu'nu bu iddianameyle yargılayamazsınız diye bağırdım. Hatta Hüseyin Avni Mutlu cezaevine atıldığında ya ne alakası var? Dosyasına bakanlar iyi bilirler. Bu insanı, İstanbul'un valisini bu iddialarla cezaevlerine atamazsınız diye bağırdım. Kimsenin kimliğine bakmadım. Mustafa Boydak'a yapılanlara bağırdım. Yanlış yapılıyor. Malına mülküne çökemezsiniz. Haksız bir kazanç yok ortada. Olsaydı vergi memurları çıkarırdı dedim. Demeye de devam edeceğim. Demokrat olmak başka bir şey. Aynı tavrı, aynı cesareti partilerden de beklememiz gerekiyor. Partiler, bu bizden, bunun mağduriyetini konuşalım, dile getirelim. Bu bizden değil, bunun mağduriyet yaşasa da önemli değil. Konuşmayalım, tabanımız kızar falan. Bundan sıyrılmamız lazım. Bir kere şu taban baskısından da sıyrılmamız lazım. Aman tabanımız ne der? Aman elimizdeki işte kaybeder miyiz korkusuyla hareket etmememiz lazım. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Parti güzel, program güzel, Sayın Babacan'ın vaatleri güzel, konuşmaları çok iyi. Hepsinin de güzel. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı 10 konuşmanın tam metnini Anadolu Ajansı'nın internet sitesinden açın bakın. Hepsinden daha iyi konuşuyor. Ne diyor? Bir ülkede adaletsizlik yoksa zulüm vardır diye bağırıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Basın özgürlüğüyle ilgili bugüne kadar yapılmış en iyi konuşmalardan birini yaptı geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları Cumhurbaşkanı da anlatıyor. Bunlar AK Parti'nin programında da yazıyor. Mesele bu değerlerin nasıl uygulandığı meselesi. Burada problem var. Yoksa aynı lafları Sayın Babacan'ın söylediklerini Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Onun söylediklerini Bahçeli de söylüyor. Gerçi Bahçeli bu ara oradan da gitti de neyse. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini Sayın Babacan da söylüyor. Sayın Babacan'ın anlattığı değerleri, bu üzerinde durduğu değerleri Sayın Davutoğlu da savunuyor. Yani hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerden bahsediyor ama bu değerleri tamamen bu siyasetçiler ihlal ediyor iktidar olduklarında. Bize güven verecek bir yeni siyaset oluşturmak gerekiyor. Toplum güvenmiyor. Ben güvenmiyorum açıkçası kimseye. Görmek lazım, yani beklemek lazım. Hepsi aynı şey. 2002'nin AK Partisi'nde aynı şey. Bakın ana dil konusunda. Dün Sayın Babacan'ın partisinde uzun uzun iki sayfayı ayırmışlar Kürt sorununa, ana dil meselesine. Nasıl çözüleceğine dair bir detay şey yok ortada orada parti programında. Ama en azından ana dilin öneminden bahsetmiş Sayın Ali Babacan. Yani Kürtlere göz kırpıyor. Siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de. Yani oraya da bir şey vereyim. Mesela dünkü toplantıda hazırlanan Deva Partisi klibinde sonda Atatürk vurgusu var. Oraya da bir şey verelim. İşte İslamcılar bizden ürkmesin, oraya da bir şey atalım böyle. Ya bu böyle olmaz. Samimi olmak gerekiyor. Değerleri ona göre, buna bakarak, onun işte ne bileyim tabanına bakarak falan savunma dönemi, bu samimiyetsizlik. Bunlar bitti artık. Bunların siyasette yeri olmayacak. Belki birkaç seçim olacak ama ondan sonra olmayacak. Geleceğin dünyasını bizler, bizim nesil, bizden sonra gelen nesiller, 2000 sonrası doğanlar, değil mi? Dünyaya 2000 sonrası gözünü açanlar. Bundan sonra onlar belirleyecekler ve bu değerler, işte bu yıllardır siyaseti malzemesi haline getirilen, Bu değerler onların umurlarında olmayacak. Bakacaklar. Dürüst mü? Güvenilir mi? Becerebilir mi bu işi? Buna göre karar verecekler. Sağcı mıymış? İslamcı mıymış? Namaz mı kılar? Eyüp Sultan Camii'ye gidip böyle dua mı eder? Kur'an mı okur? Ne bileyim Hırka-i Şerif'e gidip orada hırkayı öpüp vücudumun her yeri titriyor deyip İslamcılardan oy kapmaya mı çalışır? Bunlara bakmayacaklar. 2000 sonrası doğanlar bambaşka bir dünyanın içinde büyüyorlar. Onlar başka şeylere bakacaklar. O yüzden ben bugünün siyasetinden çok fazla ümitli değilim. Evet, bugünün siyasetçileri şunu yapabilir. Bugün içinde bulunduğumuz bu krizden, kaostan, bu tıkanmış sistemden Türkiye'yi çıkarabilir. Bir ara dönem yaşayabilir Türkiye bunlarla. Babacanlı olur, Davutoğlu'yla olur. Başka da ne bileyim Demirtaşlı olur. Olur yani yeni isimler. Bunlarla bir nefes alır Türkiye, bir ara dönem yaşar. Ondan sonra yeni bir sistem inşa edilir. İşte 2000 sonrası doğanlar bunun ne olacağını onlar karar verecekler. Onlar belirleyecekler. Belki hiç tahmin etmediğimiz biri çıkacak, Cumhurbaşkanı seçilecek, değil mi? Belki bir YouTuber Cumhurbaşkanı seçilecek. Belki bir blogger Cumhurbaşkanı seçilecek. İtalya'da, Ukrayna'da, dünyanın birçok ülkesinde bir anda ortaya çıkan isimler var. Belki bir ne bileyim sanatçı topluma öncülük edecek, liderlik edecek. Bakın Haluk Levent bir anda nereden nereye geldi? Değil mi? Haluk Levent şu an insanlar Haluk Levent'i ölüyorlar, seviyorlar. Onlar herkes Haluk Levent'ten bir şey bekliyor. Yani 2000 sonrası doğan çocuklar Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Yeni sistemin nasıl olması gerektiğini onlar karar verecek. Ama Türkiye'yi bu krizden, şu an yaşadığımız problemden çıkarabilecek aktörlerdir. Evet, kıymet verdiğim aktörler. Sayın Davutoğlu, Sayın Ali Babacan, cezaevindeki Selahattin Demirtaş. Cezaevinden çıktıktan sonra çok iyi bir, ciddi bir potansiyelin olacağını düşünüyorum. Bunlar yeni nesil, yine en azından hani öyle diyebileceğimiz biraz daha böyle AK Parti'nin yaptığı hataları yapmayacak olan insanlar, daha dürüst, düzgün siyasetçiler. Bunlar ülkeyi buradan çıkarabilir. Mesela Mansur Yavaş o kadar güzel yapıyor ki işini. Takdir ediyorum Mansur Yavaş'ı. Sadece işiyle ilgileniyor. Şov peşinde koşmuyor. Başka hesapları, kitapları yok. Ankara'yı yönetmek. Ha, sonrası gelir mi? O zaman bakarız ama tamamen Ankara'ya odaklanmış bir Mansur Yavaş var. Yani kafasında başka şeyler yok, hayaller yok yani. Mesela çok takdir ediyorum. İşte bunlar Türkiye'yi bu krizden çıkarabilecek aktörlerdir. Evet, toplumun sevdiği, değer verdiği, beğendiği, takip ettiği insanlar. Ben de seviyorum. Mansur Yavaş'ı, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu. Yeni nesil siyasetçiler var içlerinde yine takip ettiğim, takdir ettiğim, tanıştığım, işte programlar yaptım. Güzel isimler var Türkiye'de. Bunların yapabileceği şey Türkiye'yi buradan çıkarmak, sonrasında yeni bir sistemi işte bizim nesil, bizden sonraki kuşaklar, gelecek nesiller oluşturacaklar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Böyle uzun bir sohbet yaptım ama içimi döktüm. Yani ne anlatayım? Ali Babacan şunu demiş, ekonomiyi böyle yapacak, basın özgürlüğüyle ilgili bunu dedi. Ve 100 yıldır aynı şeyleri söylüyor partiler ama yapmıyorlar. Ben başka bir şey söylüyorum. Bakın özetleyeyim. Mesele onları alıp savunmak değil, o değerleri. O değerlere ne kadar sadık olduğunu topluma göstermek. O değerleri hayata geçirebilmek, uygulayabilmek. Yoksa herkes yazıyor, savunuyor zaten. Hoşça kalın.